Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inde ben Mete Yurtsever. Bu haftaki konuğum Barış Müstecaplıoğlu. Barış Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler fırsatı verdiğiniz için.
Ben teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Barış Bey, Koç Holding bünyesinde turizm ve eve içme sektöründe faaliyet gösteren Divan Grubu'nda insan kaynakları kıdemli müdürü olarak çalışıyor. Ben kendisiyle nasıl tanıştım onu kısaca anlatayım dinleyicilerimize. Yaklaşık yine 1-2 ay önce bir haber okudum. Bu dünyaca ünlü Brand Hall Group tarafından bir mükemmellik ödülü verildiğini okudum Divan Grubu'na. Bir geri bildirim ve takdir kültürü konulu bir proje için, dönüşüm projesi için. Ve o konuda görüşmek istedim kendileriyle çünkü haberde tasarım odaklı düşünce metodunu uygulandığı söyleniyordu. O vesileyle Barış Bey'le tanıştık. Kendisi projeden sorumluymuş. Aynı zamanda fakat bunu öğrendikten sonra kendisinin aynı zamanda bir yazar olduğunu öğrendim. Birçok dile çevrilmiş fantastik türde eserleri var. Son olarak da Hayallere Ulaşma Rehberi'ni yazmış kendisi. Ben de okudum severek bu kısa süre içerisinde. Dolayısıyla kendisiyle çok güzel bir sohbetimiz olacak diye düşünüyorum. Bir konuyla başlamışken iki konuya gelmiş olacağız. Bunların hepsini konuşmak imkanı bulacağız diye ümit ediyorum. Barış Bey, siz 20 senedir insan kaynakları ve eğitim alanında çalışıyorsunuz. Öyle değil mi?
Doğru.
Ancak Fen Lisesi mezunusunuz. Arkasından da Boğaziçi Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği okudunuz.
Evet.
Kitabınızda da anlatıyorsunuz ama kısaca bize söyler misiniz? Nasıl buluştunuz insan kaynaklarıyla?
Aslında dediğiniz gibi kitabımda da vurguladığım üzere insanların hayallerine ulaşması için öncelikle kendilerini iyi tanımaları gerekiyor. Kendi güçlü yönlerini, hayatta yapmak istediklerini, tutkularını keşfederlerse ve o yönde yürürlerse çok daha uzaklara ulaşabiliyorlar. Ben üniversite çağlarımda bunları sorguladım. Yani kendi güçlü yanlarımı, hangi açılardan diğer arkadaşlarımdan, üniversite arkadaşlarımdan biraz daha öne çıkıyorum, biraz daha başarılı olabilirim gelecekte diye. Hangi konularda çalışmaktan keyif alıyorum, boş kaldığımda nelerle uğraşmaktan keyif alıyorum. Yani insanlar beni ödevlerle, sınavlarla zorlamadığı zaman kendi kendime neler yapmak istiyorum, nelerle uğraşmak istiyorum bunları sorguladım. Ve bu yolculuk beni insan kaynaklarına götürdü. İnsanlarla ilgili bir çalışma yapmak kariyer yolculuğumda beni heyecanlandırdı. Tabii mühendislik eğitimi almak her zaman benim için bir eşliğe değer bir kaynak oldu. Çünkü insan kaynakları dışarıdan çok soft skill ağırlıklı bir meslek olarak gözükür ama işte girdiğinizde projeler yapmanız gerekir, bütçe yönetmeniz gerekir, ücret çalışmaları yapmanız gerekir. Bu tür süreçlerde mühendislik eğitimi almış olmanın da pek çok faydasını gördüm. Ama tabii özünde insana dokunan bir iş olduğu için benim tutkularımla hayallerimle daha örtüştüğü için de 20 yıldır keyifle çalıştığım bir meslek oldu. Bahsettiğiniz gibi kitap yazmak da benim tutkularımdan bir tanesi. Mühendislik bunu çok besleyen bir dal olmayacaktı. Ama insan kaynaklarında işim gereği insanlarla mülakatlar yapıyorum. İnsanları gözlemlemem gerekiyor. İnsan üzerine okumam, psikoloji üzerine okumam gerekiyor. Bunlar aslında bir yazıda da besleyen konular. Mülakatlarda gözlemlediğim insanlar ileride karakter yaratırken de ilham veriyor bana. Ya da psikoloji üzerine iş icabı aldığım eğitimler ileride bir karakterin psikolojisini işlerken de faydalı oluyor. Bu yüzden yazarlıkla örtüşen güzel bir iki eş zamanlı yolculuk oldu benim için.
Çok güzel. Peki insan kısmı açık sizin için önemli, onu anlıyorum. Tasarım odaklı düşünmeyle nasıl tanıştınız, ne zaman, ne şekilde tanıştınız?
Aslında tasarım odaklı düşünceyle 3-4 sene önce yani kavram olarak tanışmıştım. Ben yıllardır mühendislik eğitimi aldığım için olsa gerek işimde hep tasarım odaklı işlerde çalıştım. Yani bu tabii kavramlar daha sonra hayatımıza giriyorlar ama bu kavramlar olmadan da siz içgüdüyle biraz insight'la aslında biraz benzer süreçler kurguluyorsunuz.
Anladım.
Ben de bu 20 yıllık iş hayatında pek çok defa biraz dediğim gibi mühendislik kökenli olduğum için herhalde proje bazlı konularda görevlendirildim. Daha sonra yöneticilik pozisyonuna geldiğimde de hep yaptığım işte daha iyi nasıl yapabiliriz, daha farklı süreçler nasıl kurgulayabiliriz, çalıştığımız şirkete daha fazla değer katacak ne tür projeler, süreçler hayata geçirebiliriz. Hep bunların peşinden koştum. Bunları yaparken de şunu fark ettim. Yani insan kaynakları kendi kabuğuna çekilirse, masaya daha toplanıp kendi sadece projeler yapmaya kalkarsa ortaya çıkardığı değerler çok şey ihtiyacı olan değerler olmayabiliyor. Ancak o değerlerin, o süreçten dokunduğu insanlarla birlikte yolculuğa çıkarsanız, onları dinlerseniz, onları bir iç müşteri olarak kabul ederseniz, onlara hayattan dokunduğunuz noktaları, onlara olumlu veya olumsuz hangi noktada dokunuyorsunuz, bunları ortaya çıkartırsanız, oradaki zorlukları, pain pointleri çıkartırsanız, bunlar üzerine süreci kurgularsanız hayatlarına dahil ediyorlar. Yoksa siz süreçleri kurguları yapıyorsunuz insan kaynakları alanında ama hayata geçme uygulanmıyor. Operasyonda sahada aslında yani sadece yönetim istiyor, insan kaynakları istiyor şeklinde bir zoraki uygulanan, aslında değer katmayan süreçlere dönüşüyor. Bunda kimseye faydası yok. Ben bunları zaten bir noktaya kadar dediğim gibi biraz deneyimle, biraz insight'la aslında yapmaya çalıştığım konulardı. Daha sonra ilk tasarım odaklı düşünce seminerlerine, eğitimlere katılmaya başlayınca bunun çok güzel kurgulanmış bir metodolojisini de orada görünce çok daha odaklı bu işe bakmaya başladım. Yaptığım işlerde çok daha yoğun kullanmaya başladım.
Çok güzel. Peki divan grubunda bir anlamda bu projenin mi başladı? Tasarım odaklı düşünme uygulamaları yok.
Aslında biz bir 3 sene kadar önce Divan grubunda ben ilk katıldığımda insan kaynakları direktörümüz, genel müdürümüz, o zaman genel müdürümüz Richard Bey ve üst düzey yöneticilerimizle bir çalıştay yaptık. Bu çalıştayı yaparken de yani Divan'ın 5 yıllık bir yol haritasını ortaya koymaya çalıştık. Bu yol haritasında şunu konuştuk. Biz ne yapacaksak yapalım, yalın yönetim ve tasarım odaklı düşünceyle yapalım. Yani gerçekten bu finans alanında da olsa, insan kaynakları da olsa, başka bir alanda da olsa yaptığımız işin gerçekten şirket stratejiyle bağlantılı olduğunu, müşterinin iç olsun, dış müşteri olsun, iç müşteri olsun beklentiler örtüştüğünü, yani gerçekten şirketin gitmek istediği yere onu götürecek bir proje olduğunu bilerek ilerleyelim. Sadece biz içimizden gelen duyguları hareket etmeyelim, datalarla, analizlerle, workshoplarla ilerleyelim bütün projelerde diye. Orada bir kendimize aslında bir prensip belirlemiştik.
Çok güzel.
Daha sonra bununla alakalı MCT firmasıyla çalıştık. MCT firmasından deneyimli danışmanlardan tasarım odaklı düşünce eğitimleri aldı bütün yöneticilerimiz. Bizim insan kaynakları ekibimiz dahil olmak üzere. Daha sonra o an üzerine çalıştığımız bazı kritik projelerde de pilot olarak zaten tasarım odaklı düşünce direkt pilot çalışma üzerine biliyorsunuz benden daha iyi uygulanan bir
Tamam.
süreç. Biz de önceki şirketimizi tasarım odaklı düşünen bir şirket yapma yolculuğunda bazı önemli projelerimizi pilot olarak kullanalım. Bu tasarım odaklı düşünce sürecini bu projelerde uygulayalım. Bu süreci kurgulama, uygulama konusunda daha çok uzmanlaşalım ve yavaş yavaş bütün birimlerimizde bunu biraz da kültür haline getirelim istedik. Yani sadece bir projede kullandığımız bir araç olmasın, bizim düşünme biçimimiz olsun, bizim bir hareket etme biçimimiz olsun, bizim bütün proje ele alış biçimimiz olsun istedik. Gelebilirim takdir kültürü insan kaynakları olarak onu biraz anlatırım. Odak alanlarımızın
Lütfen.
başında geliyordu. Bununla alakalı olarak da pilot projeden bir tanesi olarak seçtik. Farklı dallarda da kullandık tasarım odaklı düşünce yolculuğunu. Ama geri bildiğim takdir kültürünü bir de insan kaynaklarındaki pilot projemiz oldu tasarım odaklı düşünceye geçişte.
Çok güzel. Biraz onun isterseniz detaylarından konuşalım. Açıkçası şunu merak ediyorum öncelikle. Bunlar buraya katılım, çalışanlara katılımı gönüllülük esasıyla mı oldu yoksa bir şekilde görevlendirme şeklinde mi oldu? İçeride nasıl karşılandı, nasıl
Evet.
yürütüldü?
Şimdi bizim aslında Divan'ı biraz anlatmam lazım size bunun için. Divan dışarıdan bakıldığında hani hangi ürünü kullanıyorsanız o şekilde tanıyorsunuz. Mesela çikolatası yediyseniz Divan'ı bir çikolatacı olarak tanıyabilirsiniz Divan Pastanesi'nde. Eğer otelinde kaldıysanız otelci olarak tanıyabilirsiniz, otel sektörü diyebilirsiniz. Eğer restoranında bir yemek yediyseniz bir restoran şirketi olarak görebilirsiniz. Divan aslında oldukça kompleks bir yapısı var. Bizim yapımızın içinde 135 farklı lokasyonda faaliyet gösteriyoruz. Yurt dışında da otellerimiz var. Otellerde çalışan arkadaşlarımızla beraber restoranlarımız var, kafeteryalarımız var, stadyum operasyonlarımız var. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe hesaplarında, hani şu an Galatasaray stadından çıktık ama stadyumlarının operasyonlarını, yeme içme operasyonlarını yönetiyoruz. Üretim tesisimiz var. Mavi Yaka ağırlıklı çalışan bir çikolata ve yeme içme alanında ürünler ürettiğimiz bir fabrikamız var. Bunlar dışında fırınlarımız var. Migros'larda, Makro Center'larda görmüş olabilirsiniz.
Tabii.
InBakery
Anladım.
markasıyla fırınlarımız var. Şimdi bütün bunlar aslında kendi içine farklı dünyalar, farklı çalışan profilleri olan, farklı beklentileri olan sektörler. Biz bütün bunları bir ortak yapı altında, bir marka altında yönetmeye çalışıyoruz. Bunun için bizim bir İK iş ortağı yapımız var. Yani merkezde benim koordine ettiğim merkez ofis dışında fabrikamızda bir İK ekibimiz var. Otellerden sonra bir İK ekibimiz var. Fırınlardan, pastaneden sonra bir İK ekibimiz var. Projenin merkezi yönetiminde biz bütün İK yöneticileriyle, yani farklı birimlerin İK yöneticileri ve merkez ofisi İK yönetimi olarak bir çalıştay yaptık. Burada ilk başta kendi içimize bir ekip kurduk. Ama daha sonra tasarım odaklı düşüncenin zaten doğası bütün çalışanları en azından çalışan temsil edecek işte dahil etmek olduğu için bir kültür elçisi metodu geliştirdik. Bir tanımı geliştirdik. Bizim 135 lokasyonumuzda farklı birimlerde, farklı seviyelerde gönüllülük esasıyla ama belli bir tanıma uyan kişilerden kültür elçileri seçtik. Bu kültür elçileri geri bildirim takdir kültürünü bilimlerinde rol model olarak temsil etmeleri, merkezdeki çalışmaları oralarda yaygınlaştırmaları, oralardaki insanların sorularını cevaplayıp bize taşımaları, yani köprü olmaları için belirledik. Bunların için garson arkadaşlarımız da var, aşçı arkadaşlarımız da var, birim yöneticisi arkadaşlarımız da var. Burada bir ünvansal bir ayrım yapmadık. Yüzün
Tabii.
üzerinde yaklaşık 120 civarında kültür elçimiz oluştu yolculuğun sonunda. Bu arkadaşlarımıza eğitimler verdik, hem tasam odaklı düşünce eğitimleri verdik, hem de gelir takdir kültür üzerine tasarladığımız süreççen eğitimlerini verdik. Onun için aslında oldukça geniş kapsamlı ve çok geniş bir lokasyona yayılan bir proje ekibiyle ilerledik diyebilirim.
Çok güzel. Evet, hakikaten çok etkileyici. Peki ne tür kazanımlar elde ettiniz? Yani tasarım odaklı düşünme metoduna bağlı olarak kazandığınızı düşündüğünüz
Evet.
avantajlar neydi?
Şimdi süreçte aslında biz dediğim gibi geri bildirim takdiri bir eğitim programı olarak da bir kültürel dönüşüm yolculuğu olarak tasarladığımız için çok kapsamlı ele aldık. Yani şunu dedik kendimize, gerçekten bir şirkette geri bildirim ve takdir bir kültür olarak yaşanacaksa insan kaynaklarının bütün süreçlerinde bunu bir şekilde yansıtmamız gerekiyor. Yani işe alım sürecinden başlayarak buradaki performans oryantasyon sürecine, oryantasyondan sonra bu arkadaşların kariyer yönetim süreçlerine, performans değerlendirme süreçlerine, arkasından bu arkadaşların gerekirse işten çıkış süreçlerine kadar biz bütün süreçlerimizi tekrar elden geçirmemiz lazım, bir redesign yapmamız lazım. Hepsini gelir takdir kültürüyle uyumlandırmamız lazım dedik. Yani sadece performansta, sadece eğitimlerde, sadece iş alımda değil, bütün süreçlerde gelir takdir kültürü nasıl daha fazla güçlendirebiliriz? Bunun ayrı çalıştaylarını yaptık. Her süreç tek tek ele aldık arkadaşlarımızla birlikte. Bunu yaparken de dediğim gibi sadece Merkez Ofis'teki arkadaşlarımız bütün kültür elçilerimiz kendi birimlerinde bu ön çalışmaları yaptılar. Oradan bize datalar getirdiler. Biz tabii ki onu da yalnız bırakmamak için 6 farklı zirve düzenledik. Ben mesela kendi ekibimle Erbil'e, Irak'taki otelimize, Erbil'i daha sonra gittik. İlk başta Gürcistan ve Azerbaycan'daki otellerimize, daha sonra Erbil'deki otelimizde zirveler düzenledik. Anadolu'daki otellerimize gittik, oradaki otellerimizde, fabrikamızda zirveler düzenledik. Bir gün boyunca bu zirvelerde bütün insan kaynakları süreçlerini A'dan Z'ye masaya yatırdık. Bu süreçlerde çalışanlara hangi duygular yaşatıyoruz, ne tür touch pointlerimiz var, ne tür experience'ler yaşatıyoruz. Yani gelir takdir kültürünü bu tasarım odaklarının bütün aşamalarında bunları çalıştık. Daha sonra bunları eğitmedik. Mesela işte aile arkadaşlarımızın telefonla bir geri bildirimlerini aldık. Yani işten ayrılış süreçlerinde, divan aşıkları süreçleri sorguladık. Biliyorsunuz işten ayrılışlarda genelde işten çıkarken sadece bir genel uygulamada bir form doldurtulur. Orada bir görüşme yapılır. Ama genelde de işten çıkan insanlar o gün çok fazla açık konuşmazlar. Çünkü hala bağları kopmamıştır. Daha hala insanlarla iletişim içindedirler. Yani biraz daha konservatif görüşmeler olur. Biz dedik ki mesela bunu masaya yatırdık. Nasıl daha gelebilirim takdir kültürünü bu süreçte yansıtabiliriz? O çalışmalardan şöyle bir sonuç çıktı. Nasıl biz otellerimizde müşterilere daha çantası toplarken anketlere dayamıyoruz burnuna. Gittikten sonra bir telefon ediyoruz. Bir hafta sonra bir deneyim anketi düzenliyoruz. Biz de
Çok
işte
güzel.
arkadaşlarımızı telefonla aramaya başladık. Mesela o formu dolduruyoruz satanlar sürecimizde ama belli bir sayıda arkadaşımız da işten ayrıldıktan sonra bir hafta 10 gün sonra telefonla arıyoruz. İşten çıkış görüşmesi altında değil, bir çalışan deneyimi görüşmesi altında geri bildirimlerini alıyoruz. O geri bildirimleri diğer süreçlerimizi iyileştirmekte kullanıyoruz. Mesela başka bir sürecimizde performans değerlendirme sürecimizi masaya yatırdık. Ara değerlendirme formları çok az dolduruluyor. İnsanlar bunu doldurmak istemiyor. Bu süreçten kaçıyorlar. Neden böyle? Bunu bir tartıştık. Ne tür duygularla bu sürece yaklaşıyorlar? Ne tür zorluklar, pain pointleri var? Bunları tartıştık. Ve daha sonra ortaya çıktı ki insanlar bu süreci biraz işte öğretmen-öğrenci psikolojisinde giriyorlar. Belli bir yaştan sonra da bu şekilde psikolojiye girmekten de hoşlanmıyorlar. Onun için buradan mesela süreci ismini değiştirdik. Ara değerlendirme süreciydi, sürecin ismi. Performans geliştirme takdir sohbetleri diye farklı bir isim taktık o duyguyu değiştirmek için. Daha sonra puanlama sistemini kaldırdık. Mesela değerlendirmede puanlama sistemi vardı. Puanlamayı kaldırdık. Hiçbir puanlamanın yapılmadığı, sadece karşılıklı olarak hedefler üzerinden geçildiği, yıl sonuna kadar nelerin daha iyi yapılabileceğini tartışıldığı bir karşılıklı aslında geri bildirim görüşmesi haline getirdik. Ve burada kriterleri belirlerken de insanlar doldurmalar için bir checklist oluşturduk. Bu checklistte yöneticiye dedik ki hedef karttaki bütün hedefler üzerinden şu üç konuyu konuşacaksın. Bugüne kadar yapılanlarda iyi yapılanlar, yani takdirle konuşacaksın. Gelişim alanları ve yönetici olarak yıl sonuna kadar hedefe ulaşması için sen nasıl destekleyebilirsin çalışanını? Bu üç konuyu her hedef için konuşacaksın dedik. Onlara bu şekilde ödev verdik. Ama şöyle bir pain point çıkmıştı. İnsanlar bunu hani holdinge ve merkeze raporladıkları zaman mümkün olduğu kadar aslında iyi görünmek için insan psikolojisiyle biraz gerçeklerden uzaklaşabiliyorlar. Dedik ki bizim buradaki çıkarmak istediğimiz değer sizin karşılıklı oturup konuşmanız. Biz bu raporlama istemiyoruz sizden. Bize sadece bu görüşme yaptığınızı raporlayın. Konuştuğunuz böyle papazla aranızda konuşuyor gibi kendi aranızda kalsın. Ve gerçekten bu değişimlerle yani sürecin ismini değiştirince, konuşulan konuların içeriğini değiştirince, puanlamayı çıkartınca, raporlamayı kendi aralarındaki bir sürece dönüştürünce çok daha yoğun bir şekilde bu görüşmenin yapıldığını gördük. Bunu raporlamadan da aldık. İnsanların bu sürece katkısı çok daha fazla olduğunu söylediler. Ve yıl sonunda hedeflerin çok daha fazla katkı sağladığını bu görüşmelerini söylediler. Bu mesela bir örneğimiz. Daha sonra bir değerler çalışması yaptık. Dedik ki biz bu gevrim takdir kültürünü bir kültür olarak yaşatmak istiyorsak bunu sadece süreçlerle yapamayız. Bütün değerlerimizi gözden geçirdik de bu çalıştaylarda. Ve gevrimlerin açık olmayı ve takdir etmeyi diğer arkadaşlarımızı, çalışanlarımızı değerlerimiz içine yerleştirdik. Bu değerlerimizle ilgili broşürler yaptırdık. Bütün çalışanlarımızı dağıttık. Online lansmanlar yaptık. Oryantasyon programına ekledik. Değerli eğitimi tasarladık. Bunu vermeye başladık. Yani çalışanlar daha şu an işe girerken bile mesela bir iş teklifi dokümanıyla birlikte değerler dokümanımızı da gönderiyoruz. Yani daha işe ilk teklifi divanda aldığınızda size gevrim takdir kültürünün bizde önemli olduğunu ve bunun detaylı tanımlarını içeren bir metin de gidiyor. Daha işe başlamadan önce oryantasyonun ilk onboarding aşamasında gevrim takdir kültürüyle tanışmış oluyorsunuz. Daha sonra oryantasyon eğitiminde bununla alakalı bilgiler size aktarılıyor. Ara değerlendirmede bununla ilgili değerlendirme alıyorsunuz. Gelebilirim açık mısınız? Çalışanlar takdir ediyor musunuz? Kendi arkadaşlarınız arasında bu takdir duygusunu yaşatıyor musunuz? Her seviyede. Bütün bu süreçlerde bunların bizim için önemli olduğunu arkadaşlarımıza hissettirecek süreçler kurguladık.
Çok güzel. Peki diyelim bu arkadaşlar, bu kültür elçileri kendi lokasyonlarında kendi inisiyatifleriyle süreçleri iyileştirmek için kullanıyorlar mı bunu hala?
Tabii aslında kültür elçileri sürecini şu şekilde uyguladık. Şimdi tabii bu arkadaşlarımız bizim kadar deneyimli deneyimleri olmadıkları için kendi işlerinde onlara proje üretmelerini teşvik ettik ama her ayda onlara ödevler verdik. Mesela bir ay dedik ki bugün gelebilirim takdir kültürü üzerine çalışanlarınızla bir saatlik bir sohbet yapacaksınız. Onunla içerikler gönderdik. İşte diğer ay dedik ki bu ay ise broşür gönderiyoruz gelebilirim takdir kültürü üzerine. Bu broşürü dağıtacaksınız. Dağıtırken fotoğraf çekeceksiniz ve bunları bize göndereceksiniz. Sonra bunu sosyal medyaya yayınladık. En güzel fotoğrafla ödüllendirdik. Ve
Çok
sonra
güzel.
mesela dedim ki biz her süreçte gelebilirim takdir zaten odaklandığımız için şuna sorduk kendimize. Peki kültür elçileri nasıl takdir edeceğiz? Bu takdir süreci bir yarışma düzenledik. Yılın sonunda 12. ayın sonunda 120 kültür elçisi birbirlerini oyladılar. Yani kendi aday göstermek isteyenler bir sunum hazırladı. Bir sene boyunca kültür elçisi rolüyle gelebilirim takdir kültürünü yaygınlaştırmak için neler yaptıklarını bir sunumla anlattılar. Resimlerle, metinlerle bir format üzerinden. Bu sunumları bütün kültür elçilerine paylaştık. Online bir anket üzerinden birbirlerine puanlar verdiler. Ve kendi seçtikleri 5 tane kültür elçisini hem maddi olarak bir parasal ödül verdik. Hem de Berat töreninde genel müdürün elinden 1100 kişinin önünde, yönetim kurulu başkanımızın önünde sahneye çıkardık. Orada bir appreciation, bir takdir de gördüler. Onlara sertifika verdik yılın kültür elçisi olarak. Yani takdir kültürünü yaymaya çalışan arkadaşlarımızı da takdir etmenin bir sürecini kurguladık.
Öyle olmuş. Peki bu ödülü sizce almanızdaki en önemli etken neydi?
Burada aslında dediğim gibi çok kapsamlı bir bakış açısıyla sürece yaklaşmamız bence etkili oldu. Yani insan kaynaklarının sadece tek bir alanında değerlerimize gelebilirim takdir ekledik desek ya da performanslandırmaya bir kriter olarak koyduk desek bence çok anlamlı veya güçlü bir vurgu olmazdı. Biz bir çalışanın divanda şöyle bütün deneyim alanlarında yani daha işçi alım teklifini, teklif mektubunu alırken işten çıkışa kadar ki bütün yaşadığı deneyimde her adımda gelebilirim takdiri kültür olarak yaşatabilecek süreçler kurguladık. Bunları farklı farklı araçlarla onun hayatlarına kattık. Birincisi bu oldu diye düşünüyorum. Yani kapsamlı bir bakış açısı bütün çalışan deneyimini işte katmış olmamız. İkincisi tasarım akıllı düşüncenin zaten temelinde müşterilerle birlikte bunu yolculuk kurgulamak var. Biz de bu süreçte iş müşterilerimiz, zaten çalışanlarımız. Biz bütün süreç adımlarında bu 120 kişinin görüşleriyle ve tabii sadece bununla sınırlı kalmadık. Gittiğimiz zirvelerde bütün çalışanların görüşlerini aldık. Online anketlerle yine belli konularda bütün çalışanların görüşlerini aldık. Ama bu 120 kişi daha yoğun işin içinde yer aldılar. Yani bütün ortak akılla hareket etmemiz bence etkili oldu. Bir ikincisi de bu sürdürülebilir olması bunun önemli ve pilot çalışmalarla olması. Mesela biz hiçbir formumuzu yaptık bitti şeklinde ele almadık. Mesela performans geliştirme ve takdir sohbetleri için bir form tasarladık. Bu form tasarlarken farklı birimlerden 20'ye yakın arkadaşımızı genel müdürlüğe çağırdık. Bu formu Merkez ofiste tasarladığımız pilot formu onlara verdik. Doldurmaya çalıştılar. Doldururken mesela hangi alanlarda zorlanıyorlar? Mesela orada yazan not onlar için anlamlı mı, açıklayıcı mı? Veya ne tür bir ek bir şey yazmak istiyorlar bu forma? Bütün bunların o deneyimlerini yaşattık onlara. Ondan geri bildirimler aldık. Bunun üzerine formu tekrar tasarladık. Ondan sonra bu formu uygulamaya aldıktan birkaç ay sonra SurveyMonkey ile anket yaptık. Bütün çalışanlara sorduk. Yani böyle bir form size gönderdik kullanmanız için. Bu formu kullanırken nasıl bir deneyim yaşadınız? Kolay, user friendly miydi? Buradaki açıklamalar yeterince net miydi sizin için? Formu doldururken ek bir bilgi yazmak istediğinizde yeterli bir alan gördünüz mü? Form size değer kattı mı ya da nasıl olmalıydı? O geri bildirimleri aldık. Yani 4-5 farklı versiyon oldu. Şu an bakarsanız bizim ortak klasörlerimize bu süreçteki bütün süreçlerin, formların, SOP'lerin böyle versiyon 3-4'leri vardır. Hiçbir versiyon 1 değildir. Her biri geri bildirimleri alarak farklı farklı aşamalarda tekrar tekrar üzerinden geçildi ve şu an kullanım hallerine geldi. Ve biz hala bitti demiyoruz. Her sene bunu tekrar bir gözden geçirip yeni ihtiyaçlarla. Mesela şu an faz 2 diyoruz. Gerilim takdir kültürü faz 2 diye bir lansman yaptık yakında. Çünkü kültürel dönüşüm bitmez. Yani şu mesela insan
Kesinlikle.
kaynaklarına ciddi bir hata. Yani biz bu sene gerilim takdir senelik projemiz yaptık. Seneye de işte başka bir şey yaptık. Gerilim takdir kültürünü bıraktık. Yani böyle bir şey kültürel dönüşümün en büyük aslında şeyi, tehlikesi.
Kesinlikle.
Sürdürülebilir olması gerekiyor. Sürdürülebilir olması için de sürekli insanlara gündem tutmanız gerekiyor. Tabii ki proje ilk senesi kadar yoğun değil. Ama biz yine bunların takibini, yeni projeleri sürekli gündeme tutuyoruz ki kültürel çevre sayesinde. Bu bir kültür olarak en azından belki 3-5 senede oturabilecek bir süreçten bahsediyoruz çünkü.
Kesinlikle. Son kısımda söylediğiniz hakikaten çok önemli. Hani sürekli bir iyileşme, iterasyonla iyileştirme, tasarım odaklı düşünmenin prensiplerinden, ana prensiplerinden tersi ve daha çok firmalarda bir çözüm ortaya atıp ve belli varsayımlarla bu çözümü çok fazla teste tabi tutmadan çıkartıp, yani prototiplemeden çıkartıp başarısızlar uğrayınca da uğrarsa da büyük hayal kırıklığına uğruyorlar. Halbuki bu tam sizin anlattığınız şekilde aslında bu işin iterasyonlarla, düzeltmelerle ilerlemesi en ideal durum.
Tabii hatta çok pardon sözünüzü kestim. Vazgeçmek de gerekiyor bazen. Yani gerçekten değer katmıyorsa kendi yaptığınızda aşık olmadan onu bırakıp başka bir şeye de geçmek
Çok
gerekiyor.
doğru. Çok
Mesela
doğru.
biz ilk yaptığımızda yolcuya paylaşıyorum süreci diye bir süreç tasarladık. Çünkü bu çalıştaylarda şöyle bir pain point çıkmıştı. Hani çalışanlar tam geri bildirim bize veriliyor iyi kötü. Daha iyi gitmesi için önerilerini paylaştılar ama biz yöneticilerimize geri bildirim veremiyoruz. Böyle bir rahatlığımız yok demişlerdi. Onun için biz yönetici paylaşıyorum şeklinde bir form tasarladık. Bu formda neyi daha fazla yapmalıyım, neyi daha az yapmalıyım, neyi daha farklı yapmalıyım şeklinde 3 soru üzerinden yöneticinin çalışana soracağı bir formdu bu. Ama operasyon yoğunluğunda zaten çok sık bir araya gelemiyorlar. Baktık ki bu çok yoğun kullanılmadı. Bunun takiplerini yaptık. Daha sonra bu ara değerlendirme performans geliştirme sohbetleri tasarladığımızda bu form bunun içine yedirdik. Yani bu soruları bunun içine yedirdik. Böylece yani bir görüşmede iki bilgi de almış olduk. Bu zorunlu bir süreç olduğu için bundan çok kaçma şansı da olmadı yöneticilerin. Şimdi bazen bir süreci uyguladıktan sonra hani operasyonda uygulanmazsa vazgeçilebiliyor. Biz şunu yapmaya çalıştık. Hani neden uygulanmıyor? Bunu uygulanmamasının sebepleri nelerdir? Aynı sonucu elde etmek için biz nasıl farklılaştırabiliriz bu süreci? Yani uygulanmıyorsa vazgeçilebilir değil de biz bunu bir değer yaratmak için üretiyoruz. O değer yaratmanın tek bir yolu yoktur genelde. Farklı yolları vardır. Bu şekilde yaratamıyorsak, farklı ne yaparsak aynı değeri yaratabiliriz ve uygulanabilir hale gelir. Böyle zamanlarda da bazen kendi yarattığımız süreçlerden vazgeçtiğimiz, onları başka süreç yedirdiğimiz ya da tamamen yepyeni süreçlerle aynı değere ulaşmaya çalıştığımız pek çok alanda oldu.
Çok güzel. Umarım birçok bunu dinleyen dinleyicilerimiz için de birçok firma için de çok önemli bir ilham olur bu anlattıklarınız. Son bölümde isterseniz bir kitabınızdan da bahsedelim. Hayallere Ulaşma Rehberi. Bence hakikaten yaratıcı düşünmek için oldukça pratik öneriler içeren ve sonrasında da hayallere ulaşma atölyesi var. Bunların üzerine konuşmak isterim sizinle. Ben kitabı da
Çok teşekkür
dinleyicilerimize tavsiye ederim. Atölyeden biraz bahsedebilir misiniz? Kitabı
ederim.
kendileri okur dinleyicilerimiz arasında atölyede ne hedefliyorsunuz? Nasıl geçiyor?
Şimdi aslında şöyle bu benim 13. kitabım. Daha önce romanlarla insanlarla buluşmuştum yazar kimliğimle. Ben bu romanlardan sonra da fantastik bilim kurgu romanları, daha çok hayal gücünden beslenen kitaplar. Çok fazla okullarda konuşmalar yapmaya başladım. Okullarda konuşma yaptığımda da gençlerin sorularına orada cevap verirken şu duyguya kapıldım. Hani süre kısıtlı olduğu için böyle etkinliklerde her soru birkaç cümleye cevap verebiliyorum ve bu konu aslında birkaç cümle açıklayabilecek şeyler değil. Yani bir hayali gerçekleştirmek için neler dikkat etmemiz gerekiyor zaman yönetiminde. Aslında biraz Porsche yöntemini kişisel hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? Biraz onu anlattım. Ya bu işe tasarım odaklı düşünceyi de kattım mı, yalın yönetimi de kattım mı, toplam kalite yönetimi de kattım mı, zaman yöntemi esaslarını da kattım mı, proje yöntemi ile alakalı bildiğim bütün süreçleri de kattım. Tabii kendi gözlemlerimi yıllık, 20 yıllık deneyimlerimi de kattım. Hem bireysel olarak hem çalıştığım şirketlerdeki olumlu olumsuz gördüğüm başarılı projelerden. Hayatımızı bir proje olarak nasıl ele alabiliriz? Hayalimizi bir proje olarak nasıl ele alabiliriz? Bireysel hayalimizi gerçekleştirmeye çalışırken hayatta şirkette dikkat ettiğimiz o proje yöntemlerine nasıl dikkat edebiliriz? Biraz aslında bunu anlattım orada. Ve çünkü gerçi çok fazla farklı değil. Yani bir kitap yazarken ki dikkat etmeniz gereken şeylerle gelebilir takdir kültürünü yaymaya çalışırken dikkat etmeniz gereken şeyler arasında büyük farklar yok. Yani bundan sonra gerçi adım adım bir proje planı olarak yaptığınızda çok benzer süreçler olduğunu görüyorsunuz bazı şeylerin. Toplam kalite yönetimini hayat her alanında kullanabiliyordunuz eskiden. Şimdi tasarım odaklı düşünce için aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani kişisel hayatımızda da kullanabilirsiniz. Buradaki prensipleri ve daha iyi sonuç elde edebilirsiniz. Bu atölye ise kitapta anlattıklarımın biraz daha kişilerin daha özel hayaller üzerine beraber beyin fırtası yaptığımız bir atölye. Yani kitapta bu prensipleri paylaştım. Atölyede ise geldiklerinde kendi biraz hayallerini anlatıyorlar. Bu hayallerimizi oturup birlikte proje planı haline getiriyoruz. Aslında biraz birlikte bu hayali gerçekleştirmek için neler dikkat etmeleri gerekiyor, nasıl bir yol haritası çizmeleri gerekiyor, kendi güçlü zayıf taraflarını nasıl belirleyebilirler, zayıf taraflarını tamamlamak için neler yapabilirler. Bütün bunları o kitapta anlattığım prensipler üzerinden tek tek geçerek en sonunda bir proje planı çıkartıyoruz birlikte.
Kişisel herkesin bir atölye bitiminde herkesin bir yol haritası oluyor yani.
Evet, yani siz kitap yazmak istiyorsunuz ya da uluslararası bir şirkette kariyer yapmak istiyorsunuz ya da bir ünlü bir şarkıcı olmak istiyorsunuz. Ne olmak istiyorsanız isteyin. Sonuçta sizin bir yolculuğa çıkmanız gerekiyor. Birçok insan bu hayalleri kuruyor ama sadece bazı insanlar ulaşabiliyorlar. İşte o hayale ulaşabilenler neleri farklı yapmışlar, siz neleri farklı yaparsanız aynı hayali kuran birçok insan içinden sıyrılıp o hayale ulaşabilirsiniz. Bunları tartışıyoruz.
Çok güzel. Peki o zaman kapanış sorusu, değer yaratma formülünüzü soracağım size biliyorsunuz. Bu imza sorusu bu podcast'ın. Yani marka veya müşteri değeri yaratmakta en önemli faktörler, yöntem sizin nedir?
Kısaca bu da gerçekten aslında değer yaratma formülü değere odaklanmak bence. Yani orada kişisel başarıya ya da kişisel egolara değil değere odaklanmak çok önemli. Çünkü pek çok projenin ben bu yüzden sonuçlanmadığını veya kötü sonuçlandığını gördüm 20 yıl boyunca. Yani siz bir yaptığınız çalışmanın kendi bireysel başarınız olarak değil de şirkete değer katacağını, oradaki insanlara değer katacağını gerçekten odak noktasına koyarsanız, insanlara bunu sorarsanız, insanlar ortak akıllı hareket ederseniz, beraber kazanmaya odaklanırsanız çok daha ileri gidebiliyorsunuz projelerde. Çok daha insanları içine katabiliyorsunuz, benimsemelerini sağlayabiliyorsunuz. Yani bunu bir bireysel bir başarı değil, bir ortak şirketin başarısı olarak hissettirebilirseniz o projeyi çok daha benimsenip çok daha uygulandığını görebiliyorsunuz. Bir de gerçekten yaptığınız şeye aşık olmamak lazım, sürekli sorgulamak lazım. Gerçekten yaptığım şey değer yaratıyor mu, yaratmıyorsa vazgeçmek lazım, yenisini kurgulamak lazım. Burada egoları biraz iyi yönetmek lazım ve başarısızlıktan da korkmamak lazım. Biz mesela bu Düven Gelebilim Takdir Kültürü Projesi'nde bütün duyurularımıza şunu çok net duyuru metnine yazdık. Bu bir pilot çalışmadır. Başarısız olsa değiştireceğiz. Görüşlerinizi bize çekinmeden yazın. Bununla alakalı eleştiri yaparsanız bizi mutlu edersiniz.
Çok güzel.
Biz insanlardan takdir beklemedik, eleştiri bekledik ki gerçekten takdir yaratabilecek kadar değer yaratacak süreçleri yolun sonunda kurgulamamız mümkün olsun.
Çok önemli bir mindset bu hakikaten. Bunu insanın hissetmesi de sizin samimiyetinizi hissetmeleri de bence başarısında büyük katkısı olmuştur gerçekten de. Peki Barış Bey, o zaman insanlar size nasıl ulaşabilirler bu atölye için, bilgi almak istediklerinde veya sizi takip etmek istediklerinde ne önerirsiniz?
Anladım. LinkedIn sayfamdan ya da sosyal medya sayfamda kendi ismimle yer alıyorum. Yani oradan zaten bu tür duyuruları yapıyorum. Oradan ulaşabilirler. Atölye için Ayrıntı Akademi ile ortak bir işbirliği yapıyoruz. Ayrıntı Akademi'nin sayfasından da ulaşabilirler. Ama atölyeye gelmek şart değil. Yani bu benim gerçekten ticari olarak yaptığım bir şey değil. Çok sevimli konuşacağım. Faydalı olacak da inanıyorsa bence önce de kitabı bir okusunlar.
Kesinlikle.
Kitabı okuduktan sonra hala ihtiyaçları olduğunu düşünürlerse atölyeye de gelebilirler. Çünkü atölyede biraz daha birebir çalışıyoruz. Ama kitap da pek çok kişiye yetebilir diye düşünüyorum. Ama şu ana kadar aldığım geri bildirimler kitaptan ciddi olarak fayda sağlayan arkadaş olduğu yönünde. O yüzden daha çizane bir göz atmalarını tavsiye ederim.
Çok güzel. Çok teşekkür ederiz Barış Bey katıldığınız için. Değerli görüşleriniz.
Çok teşekkürler.
Görüşmek üzere.
İyi çalışmalar. Çok sağ olun fırsatı sağladığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Eğer insan odaklı pazarlama, tasarım odaklı düşünme, davranış ekonomisi gibi konular ilginizi çekiyorsa lütfen bu podcast'a abone olun. Ve dinlediğiniz bölümleri beğeniyorsanız, faydalanıyorsanız vereceğiniz yıldızlar ve değerlendirmeler bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Her bölümle ilgili kullandığım ve bahsi geçen kaynakları, linkleri bölüm notlarında sizinle paylaşacağım. Sorularınız varsa bana Twitter'dan veya mete@innolabs.ist e-mailinden, bu e-mailde notlarda var, ulaşabilirsiniz. Podcast'te dinlemek istediğiniz konular, başlıklar veya konuklar varsa öneri olarak bana iletirseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek, hoşça kalın.